Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, rahmet sofrası dediğimiz bu Ramazan ikliminde iftar programında sizlerle beraberiz. Bu güzel programda değerli bir misafirimiz var. Her defasında olduğu gibi bugünkü misafirimiz de Profesör Doktor Mustafa Uzun. Hocam hoş geldiniz.
Eyvallah efendim. Şerefler
verdiniz.
Şeref bize ait.
Tabii burada şimdi zatenizle esas Ramazan heyecanının artırılması.
Evet.
Toplumun gönlünde, günlük hayatında Ramazan neşesinin böyle bir şölene dönüştürülmesi, böyle bir manevi iklimi ayağa kaldırmak için neler yapmak lazım, neler söylemek lazım? Çünkü bizde ibadetler sanki adete dönüşüyor.
Evet.
Böyle rutin
bir
hale geliyor.
Bir müddet sonra o hale
Dolayısıyla esas buradaki şuuru ve bilinci ihya etmenin usulü nedir diye size sorsam.
Evet. Şimdi efendim daha öncelerden de konuştuğumuz üzere Ramazan bir mağfiret ve rahmet ikliminin en üst halkasıdır, yani zirvesidir. Zaten o zirveden sonra da bayram ediyoruz. Şimdi 3 aylarla başlayan bu rahmet mevsimi Ramazan'ın girişiyle hakikaten dini ve hayati bakımından pek çok heyecana sebep oluyor. Enderunlu Vasıf diye bizim bir şairimiz var. Pek çok şairimiz Ramazan hakkında şiir yazmış. Onlara Ramazaniye diyoruz. Onlardan öğrendiğimize göre Ramazan eskiden daha bir heyecanla, daha bir coşkuyla, daha da sevincini yaşayarak idrak edilirmiş. Hatta kutlanırmış demek istiyorum da burada bir manevi haz almak da içine dahil olduğu için, ama kutlama kelimesini biz daha çok dünyevi meseleler için kullanıyoruz. Şimdi o şiirinde Ramazaniyesinin baş tarafında birkaç beyitte şöyle diyor: sat şükür gelen mahı şerifi Ramazan'dır. Allah-u Teala'ya binlerce şükür olsun ki Ramazan-ı Şerif geldi. Yani bu öyle bir aydır ki buna kavuşmak dolayısıyla binlerce şükretmek lazım. Elhamdülillah bu senede Allah lütfetti inşallah. Sıhhat ve afiyetle kavuştuğumuz bu Ramazan'ı murad-ı ilahi üzere yaşamak, sevincine erişmek, bayramına, kadrine kavuşmayı cümlemize Allah
zaten
nasip eylesin.
Zaten burada Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belliğine Ramazan.
Evet.
Zaten bu üç ayların başından itibaren, Recep'in başından itibaren adım adım adım,
evet,
bizi bir defa bu iki ay Ramazan'a hazırlıyor. Oruç,
evet,
iklimini hazırlıyor. Hı-hı. Sonra da orucun içerisinde de işte bak Regaib kandili, Miraç kandili, Berat kandili
Berat
geliyor.
Kandili, evet.
Sonra Kadir gecesi. Ama bütün bunların hepsinin arkasında da bayram.
Bayram var.
Bayram edebilmek için esasında bu üç ayları çok iyi değerlendirmek lazım. Bunları böyle bir heyecanla, böyle bir şuurla, böyle bir şeyle, hatta Es-salatu miracül mü'min buyuruyor Peygamber,
evet,
Efendimiz. Namaz mü'minin miracıdır.
Miracıdır.
Ya oruç da bana göre miraç kökünden türetilmiş. Oruçtan oruç olmuş.
Evet.
Bazıları buna katılmıyor ama benim kanaatim tam bir miracın yaşandığı iklim Ramazan.
Evet.
Çünkü namazda mesela siz ameli kesir kabul edilen, dışarıdan gören birine namazda değilmiş intibaını veren herkes namazı bozar.
Bozar, evet.
Halbuki oruç öyle değil. Oruç hayatın içinde yaşanan bir ibadettir. İmsaktan itibaren iftara kadar olan süre içinde yemek, içmek, efendim cinsi münasebet yasak. Bunun dışında hayatın içinde ibadet ediyorsunuz.
Evet.
Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Öyle yiğit insanlar olacaksınız ki ne ticaret ne de alışveriş onları Allah'tan alıkoymayacak.
Koymayacak.
İşte Ramazan böyle bir İhsanın yaşandığı bir ibadet.
Evet.
Dolayısıyla bunun, bu şuurun yakalanması, bu şuura ve bilince ulaşılması için gerçekten çok güzel,
evet,
edebiyatımızda güzel Ramazannameler var.
Var.
Ramazaniyeler var.
Evet.
O yüzden.
Şimdi efendim Tarık Buğra'nın bir kitabı vardı. Sevincini bulmak yahut sevincini yaşamak diye. Efendim bu insanın karşılaştığı güzellikleri o güzelliğin onda hasıl edeceği neşve içinde geçirmek manasına geliyor. Bana göre de Allah'ın bize lütfettiği her türlü ömür, fisserrâi ve darrâi, her türlü emir sevincini bulursanız güzel yaşanıyor. Ama bulamazsanız o zaman alelade olup gidiyor. Şimdi günümüzde de Ramazanlar aşağı yukarı bir alışkanlık haline döndü. Bunun sebeplerini biraz sonra konuşacağız. Vasıf da diyor ki, sat şükür gelen mahı şerifi Ramazan'dır. Hakkın ni'amu rahmeti mevzulü cihandır. Allah-u Teala'nın bu ayda insanlara indirdiği nimetler ve rahmet cihan kadar geniş, dolu, zengin, yaygındır diyor. Şimdi böyle bir rahmet mevsiminin hem ni'amı var, nimetleri var ki işte Ramazan sofraları, efendim Ramazan'da yapılan iftarlar, şunlar bunlar, bu işin ni'am tarafı oluyor. Bir de rahmet tarafı, o da bir nimettir. Allah çünkü rahmetini de, nimetini de sevdiği kullarına verir. O halde biz Ramazan'a kavuştuğumuz için Allah-u Teala'ya çok şükretmek durumunda kalırız. Ve bu şükrümüzü de hani iftardan sonra karnımızı güzelce doyurduktan sonra elhamdülillah ya Rabbi verdiğin nimetlere deyip kenara çekilmek şu şeklinde değil, Allah'ın başka nimetleri de Ramazan'la beraber bize geldiği için onları da sevincini yaşayarak kulluğumuza eklemek için. Mesela sevincini yaşayarak kulluğa eklenecek Ramazan'da en mühim ibadet oruçtur. Oruçluyken sana birisi yanlış söz söylerse ona ne yapıyorsun? Ben oruçluyum deyip
oruçluyum de ve sus.
Evet. Şimdi binaenaleyh bu da bir nimettir. Sair zamanlarda bu kadar sabırlı olamıyorsun. O halde oruçlu olmanın sevincini yaşamak da bunun şuuruna ermekte. Bak Allah sıhhat verdi. Orucunu tutabiliyorsun. Efendim iftarını edebiliyorsun. Sahurunu edebiliyorsun. Dostlarınla bir araya gelebiliyorsun. Zekat, fitre, sadaka verebiliyorsun herkes durumuna göre. Bu nimetleri de Allah-u Teala ne yapıyor? Oruçluya bahşediyor. Dolayısıyla bizim de Ramazan'ı bu şekilde şeyle yaşamamız lazım. Yani heyecanla. Şey diyor ki şair, açıldı mısra-ı dervaze-i gufran. Gufran kapısı, af ve mağfiret kapısı sonuna kadar açıldı. Yani iki kanadı birden açıldı. Neden? Haktan talebi mağfirete vakti zamandır. Hadis-i şerifte hatırlayıver. Ramazan gelince şeytanlar bağlanır, değil mi?
Tabii. Şimdi burada hocam şunu söyleyeyim ben. Şeytanın bağlanması nedir? Efendim, Ramazan'da insanın esas erişmek istediği şuur. Şimdi sizin o Dede Ömer
Ruşeni'nin
evet. Değil mi o şey? Tasavvuf bu abukil libasından ari olmaktır.
Ari olmak.
Nihayetinde gönül tahtında sultan olma derler.
Evet.
Şimdi o abukil libası dediğimiz zaman yani kainatın dört tane taşıyıcı kolonu var ya da
evet.
İnsanın da taşıyıcı kolonu öyle. Diyelim ona. Şu burada toprak, su, hava ve ateş.
Ateş, evet.
Burada toprak, su ve buna bağlı bileşenler ister et ister ot. İkisi de bunların bedenimizi beslerler.
Evet.
Fiziki yapımızı beslerler, güçlendirirler. Hava ve ateşte aldığımız nefes, oksijen. Bu yanar. Vücutta belli bir sıcaklığa dönüşür. Böylece ruhumuz en kılcal damarlarda dolaşarak bize hayatiyet kazandırır. Şimdi doğru. Diyor ki siz, bak bu abukil, toprak
libasından.
Ve suya bağlı kısımdan azade olun. Biz Ramazan'da yemeği kestik. Suyu da kestik. Buna bağlı olarak işte eti de kestik, otu da kestik.
Evet.
O zaman ister istemez insanın bedeninde imanın iktidarı başlıyor.
Evet.
Aklın iktidarı
başlıyor.
İlmimizin iktidarı başlıyor.
Evet.
Ve bana göre şeytanın bağlanması o esasında.
Tabii.
Çünkü işte siz nefsi zayıflattığınız zaman iktidar otomatikman ruhun eline geçiyor.
Evet. Hatta Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Oruç nefsi koruyan bir kalkandır
tabii,
diyor.
Tabii,
yani. Tabii. Şimdi o kalkan karşısında şeytanın okları bir işe
yaramaz.
Yaramıyor.
Hatta şey de var. Mesela bu zannediyorum Pir Sultan Abdal'ın mı? Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim,
seyrederim alemi.
Gah inerim yeryüzüne seyreder alemi.
Alem beni.
Bizim evet. Necim Hoca Allah sağlık versin.
Amin.
Ramazan'da beni öğleden sonra yeryüzünde aramayın dedi. Melekleşiyorum. Göklere çıkıyorum dedi. Şimdi Hazreti Mevlana da diyor ki bak oruç insanı göğe yükselten bir merdivendir.
Evet.
Bizi farklı alemlere doğru sürükleyen böyle bir
doğru.
manevi iklime doğru bizi götüren bir asansör gibidir diyor.
Evet.
İşte bu şuuru, bu duyguyu esas insanımıza vermek için daha neler yapmak lazım?
Şimdi işte o zaman Ramazan'ın geldiğinin farkına varmak lazım. Şimdi eskiden Ramazan geldiğinde bütün topluma gelirdi. Yani bütün insanlar, hatta o zamanlarda, o yıllarda gayrimüslimler, şunlar bunlar filan bile vardı. Ama onlar da Ramazan'a saygı gösterirlerdi. Yani neden? Ramazan geldi, huzur ve sükun iklimi erdi. Kimseyi yanlış yapmaya sevk etmeyelim. Bunun başında da alenen nakz-ı siyam denilen şey gelirdi.
Evet,
yani herkesin gözü önünde yemek yemek. Hatta bunun için de lokantalardan bu Hristiyanlara yahut yolculara vesaireye hizmet etmek üzere açık kalan pek azının camekanlarına perde gerilirdi.
Dışarıdan gözükmesin.
Gözükmesin diye. Neden? Çünkü oruçlu aç kalmış, iştahı artar bir, efendime söyleyeyim, orucunun manevi ikliminden taşra adım atar diye. Şimdi böyle olunca oruç hep birlikte tutulurdu. Hatta çocuklar bile oruç tutamayacak yaşta, yine eski Ramazaniyelerde vardır. Sıbyanı heves, nimeti savm ile demekte, canım nene beni de sahura uyandır. Yani oruç tutmaya hevesli çocuklar tutamasalar bile, hani yarım gün tutsalar tekne orucuydu vesaireydi. Ama sahura kalkmayı hep beraber isterler. Hatta Ramazan fıkralarından bir tanesi de bu sahurla ilgilidir. Bektaşi erenlerinden birisi orucunu tutmuyor. Fakat sahura da kalkmayı ihmal etmiyor. Hanımı diyor ki, aa efendi, yahu sen zaten gündüz saim değilsin. Gece niye kaim oluyorsun, sahura kalkıyorsun? Diyor ki, hanım diyor, hepten dinden mi çıkalım diyor. Orucu tutamıyoruz ama sahur nimetinden mahrum olmayalım diye. Şimdi bakın, orucun iftarında da, efendim söyleyeyim, imsakinde de, sahurunda da ne var? Bir başka zevk var, şevk var, heyecan var. Oruçlunun en Allah'a yakın olduğu zaman ne zamandır buyurulmuş? İftar saatinde o oruç açmayı beklerken olan
ya, o an.
O andır.
Evet.
O halde Allah'a bu kadar yaklaşmak imkanı varken o sırada Allah rızası için efendim her türlü taamdan, taamı leziz etmeyi nefisten yüz çevirmek bu ancak Allah için yapılır. Onun için de Allah-u Teala ne buyuruyor?
Tabii oruç
Ramazan
benimdir diyor.
Ramazan benim ayımdır.
Oruç da benimdir diyor.
Benimdir.
Onun mükafatını da ben veririm.
Ben veririm diyor.
Çünkü oruçta şey yok. Riya yok.
Hı-hı.
Namazda riyakar davranabilirsiniz.
Evet.
Camiye gidersiniz. Cemaat görsün namaz kılıyor desinler diye kalabilirsiniz.
Evet.
Filan ama yalnız oruçta böyle
evet.
bir riya
yani
imkanı yok.
Yani orucun böyle bir özelliği
bir de burada, bir de burada
var.
Şu var. Ben diyorum ki oruçta bir sık yönetim ilan etmişiz bedenimize.
Evet.
Ya düşünün ki helal malımız. Helal. Bütün açlığımıza rağmen. Sofrayı getirmişler. İşte iftarı bekliyoruz.
Evet.
Elini uzatıp yiyemiyorsun. Ne zaman? Allah yediğinceye kadar.
Yediğinceye kadar.
O yemeden yok.
İşte bu kulluk şuurunun
tabii,
bir başka
tabii,
tezahürü.
Tabii müthiş
yani.
Bir tezahür. Bırakın haram yemeği.
Tabii.
Siz kendi
helalini
kazandığınız.
Helalini uzatamıyorsun.
Helalinize bile Allah yedemeden yiyemiyorsunuz.
Yiyemiyorsunuz.
Müthiş
evet.
bir şuur. İmsak dediğimiz zaman imsak tutmak demek.
Evet.
imsaktan itibaren iftara kadar olan süre içinde siz iradenize hakim oluyorsunuz. Bedeninize hakimiyet kuruyorsunuz. Bu müthiş bir şey.
Öyle.
O yüzden orucun esas kalkan olması burada.
Burada.
Şeytanın bağlanması da burada.
Burada. Niye?
Ya şeytan bizi esasında fazla yedirerek, fazla doyurarak bizi yoldan çıkartmaya çalışır.
Tabii.
Halbuki biz zaten kesmişiz. Kesince zaten ağacı kesmişiz, gürültüyü de tüketmişiz. Niye? Şeytanın en büyük silahının önüne geçmişiz.
Önüne geçmişiz.
Müthiş bir şey.
Evet.
Evet.
Onun için yani orucun ve oruç ayı olan Ramazan'ın da bu şekilde bir düşünce ile, zihniyetle karşılanması lazım. Ve Ramazan boyunca bizim oruca, oruçluya, ibadet-u taata, camiye, tekkeye, türbeye neyse ki bu geleneğimizde bunlar vardır hep, ayrı bir bu ayda saygı duymak icap eder. Dolayısıyla bu saygıyı şimdi gençlerimize vermemiz lazım. Efendim ben oruç tutmuyorum. Tamam tutma ama Ramazan'a hürmet et. Ben oruç tutmuyorum ama tutana hürmet
saygı
et, saygı duy.
Tabii.
Yani efendim benim hürriyetim anladım da öbürünün hürriyetine tecavüz etme onu.
Cansız Hoca Trabzon müftüsüymüş. Cansız Hoca meşhur.
Evet, meşhur vaiz efendim.
Ondan sonra efendim o bakmış bir köşede Temmuz ayında Ramazan.
Hı hı.
Peynir, ekmek, karpuzu kesmişler.
Evet.
Çorbacılar yemek yiyorlar. Hem de saklanarak yiyorlar ayıp olmasın diye. Hoca da bunları görünce demiş çorbacılar dininize dua edin demiş. Yoksa size Ramazan'da böyle Temmuz'da öyle vakti karpuz ekmek peynir mi yedirirler demiş.
Evet çorbacı dediği de Hristiyanlar
tabii, tabii,
yani.
Tabii tabii gayrimüslimler.
Yani, yani biz bugün unutuldu bunlar da çorbacılar dininiz.
Evet tabii tabii.
Şimdi bakın o bile kenarda tabii canım, yiyor.
Saklanarak yiyorlar. Hiç
saklanarak
açıkta yemiyorlar.
Yiyor, açıkta yemiyor. Şimdi dolayısıyla bu rahmetin bir de şairin beytinde şu tarafı var. Baranı sirişk ile dökülse nola isyan. Bak şimdi baranı sirişk ne demek? Yağmur gibi yağan
gözyaşı.
Şimdi insan Ramazan'a erişince Allah-u Teala'ya diğer zamanlarda yapamadığı kulluklardan dolayı da pişman olup gözyaşı dökse belki günehe masiyeti vakti hazandır diyor. Yani gözyaşların böyle aktığı bu mübarek Ramazan günah ağacının yapraklarını hazan yaprakları gibi dökülmesidir.
Ya günahları yok eder. Yok eder.
Onun için de işte biz Ramazan'ı bizim için hakikaten her manasıyla bir lütfu ilahi olarak düşünüp ihyaya ve idrake ve yaşamaya çalışmalıyız. Şimdi bugün cemiyetimiz çeşitli farklı etkilere maruz kaldığı için de bu farkındalığı yaşayamıyor. Hatta bu farkındalığı paylaşamıyor. Çünkü güzellikler malumunuz paylaşmakla ziyade olur.
Yoksa sıkıntılar paylaşılarak,
Azalır,
küçültülür.
Evet.
Sevinçler de paylaşılarak.
Şimdi o zaman
büyütülür.
Allah bize böyle bir sevinç, rahmet mevsimi göndermiş. O halde biz bu rahmet mevsiminde paylaşalım. Onun için bu paylaşmayı, bunun şuurunu idrak etmemiz lazım. Ama
evet,
bugün bu şuuru idrak etmekten epeyce mahrumuz.
Evet muhterem hocam, bu rahmet sofrası programımızın birinci bölümünü burada noktalayalım.
Hı hı.
İkinci bölümde devam edeceğiz.
Hay hay efendim inşallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bu rahmet sofrası programımızın birinci bölümünü burada noktaladık. Lütfen gönlünüz kulağınız bizde olsun. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, rahmet sofrası programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet.
Muhterem hocam çok güzel bir noktaya geldik. O da paylaşmak.
Evet.
Bizim medeniyetimiz paylaşma medeniyeti. Efendimiz buyuruyor ki, güneşin doğduğu yerde bir Müslüman ayağına batan dikenin acısını güneşin doğduğu yerdeki bir Müslüman can evinde duymazsa
battığı
bizden değildir.
Yerde, evet.
Doğru. Öbür taraftan komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz gerçekten yardımlaşmacı, paylaşımcı bir medeniyet. Cenab-ı Peygamber komşuyu komşuya zimmetlemiş.
Zimmetlemiş, evet.
Ya biz komşumuzdan sorumluyuz.
Evet.
Bırak onu. Gazze'de bugün müthiş bir facia yaşanıyor. Şimdi oradaki ölen soğuktan donan çocuklar, bu kışta kıyamette evsiz baksız kalan analar babalar, onların yüreğini biz yüreğimizde hissetmiyorsak, o zaman bizim insanlığımızı bırakın. Yani İslamlığımızı bırakın insanlığımız
evet.
bile elden gitmiş
evet.
demektir.
Evet.
O yüzden burada esas işin bu tarafına da şey yaparak, ki mesela hiçbir sosyal güvencenin olmadığı zamanlarda bile İslam ahlakının getirdiği bu paylaşımcılık en büyük güvence olmuş.
Evet.
Hükümet gelinceye kadar, efendim hani dereye su gelinceye kadar kurbanın gözü çıkarmış derler.
Evet.
Halbuki size komşu hemen, komşumuz size yetişir.
Evet.
Bazen annenizden babanızdan daha önce yetişir.
Yetişir tabii.
En yakın akrabalarınızdan.
Onun için ev alma,
önce
komşu
yetişir.
Al demiş.
Ya ev tabii. almadı, komşu al.
Tabii.
Hatta o kadar komşu haklarından bahsetti ki Efendimiz zannettim ki komşuya miras çıkılacak. Dolayısıyla işin biraz bu tarafında durursak, bu paylaşımcılık medeniyetimizin de karakteri
evet.
ve Ramazan'ın bize getirdiği bu iklimin esas evet. en önemli özelliklerinden birisi de bu.
Şimdi bu programda Ramazan dolayısıyla bir de sofra adı geçiyor ya,
evet.
rahmet sofrası evet. diye. Hazreti Mevlana'nın bir beyti hatırıma geldi. Diyor ki, Ahmet şehri sıyam, sancak-ı sultan resit, dest berdar ez taam, maide-i can resit. Burada o maide-i can, can sofrası. Yani bunu ister kendi canın için düşün, ister karşı tarafın canı için düşün, ister sofra dediğimiz şeyi en'am nimetlerin üzerinde bulunduğu şey için düşün, ne için düşünürsen düşün, Ramazan bize böyle bir can sofrası sunuyor. Hazreti Mevlana da Ramazan geldi, sultanın sancağı çekildi ve can
i̇şte
sofrası
orada
kuruldu.
Orada ne var orada? Sancağı Şerif'in çıkarılması ne demek?
Evet.
Seferberlik ilanı.
Seferberlik ilanı.
Ya.
Şimdi Ramazan'ı biz böyle bir seferberlik ya. İlanı gibi düşüneceğiz. Seferberlik ilanında insan geride bıraktıklarını düşünür, yan aldıklarını düşünür, ilerideki fütuhatı düşünür. Burada da en önemli şey sefere çıkarken geride bıraktıklarını. O geride bıraktığın komşun olur, çoluğun, çocuğun olur vesaire vesaire. O halde bu mübarek alem ortaya çıkıp da haydi bakalım Allahü Teala için nefsinizle cihada sefer edendiğinde insan bu sofradan kendisi için de komşuları için de geride bıraktıkları için de mutlaka bir pay ayırmak durumundadır. Şimdi Gazze'den bahsettiniz, pek isabetli. Ben şunu düşündüm. Bizim toplumumuzda 10 senedir, 15 senedir işte bir takım otellerde, bir takım dışarıdaki yerlerde, çeşitli lokantalarda bir iftar vermek bir yaygın adet haline getirir. Hatta dindar olanlar daha çok bu işleri hayırlara tahsis ederek işte kurslarda, mekteplerde, şurada burada talebe yurtlarında bu işi yapıyorlar ama Ramazan dindarlığı dediğimiz kavramın içinde yer alan bazıları da müesseseleri adına iftar veriyorlar. Benim yakınlarım var. Onlar çalıştıkları yerlerde diyor ki 3 kişi oruç tutuyor. Ama bizim şirket iftar verdiği zaman 300 kişilik filan yerde bir iftar veriyor diyor. Gelenlerin çoğu da o gün
oruçsuz.
Gene oruçsuz. Yani gelen bazıları saygılarından o gün oruçlu geliyorlarmış ama şimdi böyle bir cemiyetteyiz. Peki Gazze'deki kardeşimiz iftar etmeye değil su içmeye, içecek su
hasret
bulamıyor.
Ya, tabii.
Ha. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bana göre Ramazan sevincini yaşayabilmek Ancak onu yaşatabilmek için gayret etmekle de olacağına göre biz artık bu pahalı iftarları vermeyeceğiz. Evlerimizde de yine mütevazi sofralar kuracağız. Ve artırdıklarımızı yahut onlara yapacağımız masrafı oralara göndereceğiz. Sonra sadece mesele Gazze değil. Bugün Gazze öne çıktı. Ama dünyanın çeşitli yerlerinde, efendim Bengaldeş'inden,
Somali'de, Bengaldeş'ten, Sudan'da,
Afra, her yerde tabii. Bir kaşık suya ve bir lokma ekmeğe muhtaç olan insanlar var. İşte biz bu Ramazan'da sevinci yaşamak adına bu sofraları tertipten vazgeçip de bunları oradaki kardeşlerimize ulaştırmanın çaresini arayacağız. Hadi Gazze'ye efendim hain Yahudiler girmesini engelliyorlar. Ama başka yerlerde girmesini engellemeyen bir sürü yer var. Oradaki kardeşlerimiz için ne düşüneceğiz? Bunun için işte Ramazan sofrası kurmak üzere bir takım diyanet mi olur, bir takım özel kuruluşlar mı olur? Böyle sofralar, hani kurbanda bunu yapıyoruz ya, Ramazan'da da bunu yapmak lazım. Onun için böyle bir şey yapıldığında da iki türlü rahmet oluyor. Hem yiyen içen Ramazan'ın bereketinden istifade ediyor, hem de yediren içiren Ramazan'ın rahmetinden, mağfiretinden, şimdi, affından.
Şimdi burada bir bizim Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın değişik yerlere eleman göndererek orada Ramazan boyunca iftar sofraları açarlar. Evet. Yani bu Sudan'da olur, Kırgızistan'da olur, Özbekistan'da olur.
Evet.
Daha çok muhtaç insanların yoğun olduğu bölgelere gider.
Evet.
Şimdi burada benim gönlüme düşen bir şey var. Bizim sufiler arasında yemeğin bir edebi var, bir de rabıtası var.
Evet.
Yemeğin edebi dediğimiz sünneti.
Evet.
Elimizi ağzımızı yıkarız, besmele ile başlarız.
Başlarız.
Sonra üçte birini boş bırakarak midemizi.
Boş bırakırız.
Yine elimizi ağzımızı yıkarız, duamızı yaparız. Şükrederek evet. Kalkarız. Bu sünneti. Ama evet. Bir de rabıtası var. O benim çok hoşuma gidiyor. Rabıtası ne? Bir, sofrada gördüğün her nimet onu veren münimi hakikiyi sana hatırlatacak.
Evet.
Orada bir tutam tuz, işte buradaki nane, buradaki efendim marul, ne varsa, biber, her şey. Onu yaratan münimi hatırlatacak.
Evet.
İkincisi de sana ikram edilen nimetlere layık olmadığın ezikliğini duyarak yiyeceksin.
Evet, Allah bunları sana niye veriyor?
Şimdi herkes yemeğe gidiyor. Yemekte bir sürü kusur buluyor. Ya bunun tuzu eksikti, şunun yağı eksikti. Ya eğer Allah'ın bize verdiği nimetlere karşı bizim yaptığımız kulluğu kıyaslasak, deve de kulak bile değil.
Değil.
Hangi hakla biz beğenmemezlik edeceğiz bize ikram edilen nimetleri? O yüzden o çok hoşuma gidiyor benim.
İşte yani o da işte kulluk şuuru ve tabii. Ramazan'da o artması lazım.
Tabii. Bir de şu var. Tekkelerde üç öğün yemek çıkıyor tabii. Bu üç öğün yemek çıkarmanın esas hedefi Ramazan'da da mutlaka sahur ve iftar çıkar.
Evet.
Sebebi ne? İnsanları sofrada bir araya getirerek gözle yakınlığı temin etmek.
Evet.
Gözle yakın olan gözde, gönülde de yakın olur.
Yakın olur.
Gözden ırak olan
gönülden de ırak olur.
Irak olur. Şimdi o yüzden evet. Sufiler diyorlar ki aynı sofradan yemek yiyenler aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur.
Gibidir, evet.
Böyle bir
çok
kaynaşma
mühim.
Ve yakınlaşma ama o yüzden biz evdeki iftar sofralarını da ihmal etmememiz lazım.
Ama hem onlarda aile israftan kaçınmamız tabii. Da lazım. Ona çok
tabii
dikkat
tabii canım
lazım.
İsrafa girmeden.
Hı-hı.
Yani zaten adam oruçta ne kadar yiyorsun ki?
Evet.
Allah billah
aşkına. Yani önünde ne olursa olsun midenin alacağı
tabii
belli.
Canım. Mevlana evet. Diyor ya. Marmara Denizi senin olsa içeceğin su ne kadar?
Ne
yani
kadar?
İşte bir kadar.
Doğru.
Onun gibi.
Doğru.
Onun için.
Şimdi o demin kendisini hatırlayamadığım beyti de şimdi okuyayım buradan. Hazreti Mevlana diyor ki şeytan heme tedbireş ba hilevü tezvireş beşkest heme tireş pişi siperi ruze. Şeytanın bunca tedbiri, bunca hilesi, bunca aldatması varken oruç kalkanına karşı attığı ifsat okları kırılır, hedefe isabet etmez. Şimdi o halde bizim bir başka şair de diyor ki Ramazan'da atılan ok meydan tablosundaki hedefe atılan ok gibi 12'den vurur diyor. Şimdi bizim bunun için işte o rabıtayı da düşünmek, o israftan da kaçınmak ve ihtiyaç sahiplerine aynen yediğimizi yedirmek. Mahir Hoca rahmetli derdi ki, efendim karnını doyurduktan sonra elhamdülillah diye kenara çekilmek olmaz. Şükür nimetin cinsinden olur
ya,
derdi.
Ya çok güzel.
Sen ne yiyorsan onu da yedirebilirsen şükür odur, eten mi şükür olur ve tıyıp olur derdi. Şimdi bakın tıyıp olmak bizim tabii, bugünkü lügatimizde yok. Evet,
evet buyurun. Ya. Şimdi bu fitre var. Şimdi Diyanet ilan etmiş. Hı hı. 240 lira
240
diye.
240 lira.
Ben de diyorum ki ya kardeşim sen kendine, kendi mutfağına 4 kişilik, 5 kişilik ailem var. Ne hı-hı harcıyorsun aylık?
Evet.
Bunu güne böl. Günü de aile nüfusuna böl. Ona göre senin fitren odur.
Fitren odur, doğru.
Şimdi ya da sen buradan gidiyorsun. Memlekete gideceksin, Ankara'ya gideceksin. Gittiğin zaman kendine günlük orada karnını doyuracak miktara ne düşünüyorsan cebine evet, harçlık olarak. Tabii. Garibe de onu vereceksin.
Onu vereceksin. Evet.
Şimdi adam kalkıyor, kendisi işte lüks efendim restoranlarda yemek yiyecek. Ona göre cebine harçlık alıyor ama garibana geldim 240 liradan fitre veriyor. Böyle veriyor, bir şey olur
evet
mu hiç?
Olmaz. Zaten...
O yüzden işte hocamızın, Mahiriz hocamızın buyurduğu şey o. Hatta şey de derdi o. Kefaretler var ya.
Hmm.
Mesela fakire oruç tutturmak olmaz dedi. Çünkü her gün oruç tutuyor.
Hı hı.
Cezanın caydırıcı olması lazım. Ona diyeceksin ya 60 fakiri doyur ya da 60 fakiri getir. Şimdi zengine de ya 60 fakiri doyur, 60 fakiri giydir. Onun için gayet kolay.
Evet.
Ona da 60 gün oruç tutturacaksın.
60 gün oruç tutturacaksın.
Ceza yani caydırıcı olsun da bir daha yapmasın.
Tabii. Doğrudur. Şimdi onun için yani biz bu noktaları düşünerek Ramazan'ı idrak etmeliyiz. Efendim ve bu şuurda Ramazan'ı yaşamalıyız. Şimdi biz mesela kendi evimizde Ramazan'ı kendi çoluğumuzla çocuğumuzla yaşıyoruz. Ama mahallemizdeki komşunun ne yaptığının farkında değiliz. Hele memleketin diğer yerlerindeki yahut dünyanın diğer yerlerindeki mesela Türkistan'da millet nasıl oruç tutuyor şimdi? Tutabiliyor mu? Yiyecek bir şey biliyor mu? Çin'in zulmü altında ne yapıyor? Bunu düşüneceksin. O halde ben ne yapabilirim'i de idrak edeceksin. Ve biraz önce dediğin gibi Hüdayi Vakfı'nın yaptığı gibi bu işi daha büyük, daha resmi kuruluşlarla da bütün dünya sathına yayacaksın. Ve onu yani sevinci yaşamayı ziyadeleştireceksin. Burada bir başka husus daha var. Ramazan'ın sevincini yaşamak camilerde topluca olur. Zaten biz teravihe onun için gidiyoruz. Sabah namazlarına, mukabelelere, şuraya. Yani bu ibadet esnasında hatırlar mısın? Mısır'dayken bir meşhur bir artist, erkek derdi ki ben Ramazan ayında bir programda seyretmiştik. Ben Ramazan ayında film çekimi tekliflerini reddediyorum derdi. Benim için 3 aylar başladı mı, 3 ay onun tabiriyle istirahat zamanı diye düşünüyorum. Ve derdi Kur'an'a yöneliyorum. Diğer zamanlarda yapamadığım ibadetleri yapmaya yöneliyorum. Bakın buna isterseniz siz Ramazan sofuluğu deyin, ne derseniz deyin. Ama burada da bir şuur var. Ben filan zamanlarda yapamıyorum. Şimdi ve Kur'an'a yöneliyorum. Bizim bugün Kur'an'a yönelmemiz noktasında da çok eksiğimiz var. Camilere müdavimet noktasında da çok eksiğimiz var. Ramazan'ın ilk günü camiler, hadi bir hafta diyelim, teravih için cemaati bayağı özlediği cemaate kavuşuyor. Ama bir üç günden sonra, bir hafta sonra efendim koca koca camilerde
camiler yavaş yavaş dökülmeye başlıyor.
Dökülmeye başlıyor. Peki yani biz ne kadar camiye, ne kadar cemaate devam edersek o kadar ibadetimiz daha kıymetli, o kadar Ramazan'ın sevincini paylaşmış olmuyor muyuz? Niye bunu yapıyoruz? Benim çocukluğumda şöyle bir adet vardı. Mahallede bir tane kamyoncu dediğimiz bir komşumuz vardı. Ramazan ayında kamyonunu yıkar, temizler, arka kasasına halılar serilir, minderler konulur, birkaç tane de yaşlı amcalar için sandalye konulur. Onlarla iftardan sonra teravih için yok Sultanahmet'e, yok Süleymaniye'ye, yok efendim Fatih'e, yok işte Hırka-i Şerif'e, şuraya buraya her teravihi bir başka camide kılmak üzere seferler tertip edilirdi. Efendim camiye sefer etmek üç cami içindir diye hadis-i şerif var. Peki dördüncü camiye biz gitsek hadis bize mani mi?
Tabii canım, olur mu?
Değil. Bakın o zaman ben hatırlıyorum. Ben ilk defa Süleymaniye'nin muhteşemliğini ilkokula yeni başladım yahut başlamadığım sırada böyle bir Süleymaniye seferinde öğrendim ve bunu da yazdım. Yani insanın kültürü böyle gelişiyor. O rahmet ikliminden sen böyle bir şey alıyorsun. Dolayısıyla camileri cemaatsiz, efendim Kur'anları kıraatsiz bırakmamamız lazım.
Amin, amin. Şimdi evet. Ramazan'da bizim yeni camide, Beyazıt Camisi'nde, Fatih Camisi'nde, Süleymaniye'de müthiş mukabeleler okunur.
Okunur, evet.
Hem de bir yeni camide bakarsınız 5-6 yerde.
Tabii.
Okuyorlar köşede her birisi. Hı hı. Fatih'te hakeza, Beyazıt'ta hakeza. Yani oraya ben özellikle giderdim Ramazan'da. Zevkle o mukabeleleri dinlerdim.
Her bir hafızın kıraati farklı bir tatta.
Hatta bir gün rahmetli Üstad Kani, baktım ben Fatih Camisi'ne gideceğim. Fakat o duraktan yenge hanım kolunda o otobüse bindi. Hemen ben de indim. Başka otobüste tekrar döndüm yeni camiye.
Hmm.
Yeni camide indikten sonra ben koluna girdim. Kendisinin, dedim ben İrfan Gündüz. İşte Yüksek İslam Enstitüsü'nde müdür yardımcısıyım dedim. Sizi dinlemeye gidiyordum dedim. Vallahi şöyle üstad dedim ya, beni bir şey yaptı, kulaklarımızın pası gitsin. Vallahi İrfan Hoca, biz pası siliyoruz, kalaylıyoruz ama bizim Hasan Küçük geliyor bir nişadır siliyor, hiçbir şey kalmıyor dedi. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Hasan Küçük hocamızdan. Evet, sonra evet. Neyse gittim. Hoca bir hizip okudu.
Evet.
Bütün camide 5-6 tane köşede hafıza Saim Özel, evet, Hoca, İsmail Daniş filan böyle, Mehmet, evet, Soyal filan. Onlar da değişik köşelerde. Hepsi
okuyorlar,
sustular.
Tabii.
Hepsi sustular. Kani Karaca'yı dinlediler.
Bakın bu da bir adab. Yani ya, onlar da Kani Karaca'nın çok düğün okumuyorlar adab. Ama
ondan sonra da Hasan Küçük Hoca o çıktı.
Eyvah eyvah.
Ya şimdi bana Kani Karaca'dan sonra sen gel bir Aşir Şerif oku deseler, sana şu kadar da milyon para vereceğizler, gene okumam. Ha, önce okurum.
Sonrası hiç olmazsa.
Sonra okumam ya.
Tabii.
Yani ondan sonra okunur mu? Böyle bir şey mi olur? Ama Allah rahmet eylesin. Ben o şeyleri takip ederdim. Hı-hı. Abdurrahman hocamızın, Gürses hocamızın, bizim İsmail Biçer'in.
Biçer'in, evet.
Bizim Üsküdar Yeni Camii'de Yusuf Kebzeli hocanın, evet, falan. Onların bu okudukları mukabelelerden zevk alırdık ya.
Bakın o mukabeleler ayrıca insana okunan kısımları farkına varmadan ezberlemeye sebep,
tabii,
oluyor. Ben,
tabii,
bazen babamla beni götürürdü. Efendim şimdi okurken bunu ben Beyazıt Camii'nde efendim Abdurrahman Hoca'dan dinlemiştim diye hatırlıyorum. Çünkü çocuğum o kalmış, hafıza taze. Bir de hoca efendi böyle usulüyle, adabıyla tane tane, hani sanki yazı yok kalbine, kafana, gönlüne.
Bir de zaten gözünü mıhlayarak koyuyor bir, yani cemaatin.
Hı hı.
Ben de yeni camide Saim Özel hocamız, hem hattat,
evet,
hem hafız.
Allah rahmet eylesin.
O şeyi okudu. Ve va'adna Musa selasine leyleten diye orayı okudu. Hı. Sonra geldim ben orayı ezberledim. Sonra bir gidişimde de innel münafıkîne yuhâdîûnallâhe ve huve hâdî'uhum diye orayı o kadar güzel okudu. Geldim orayı da ezberledim ben.
Evet.
Yani bak çok güzel de etkisi oluyor.
Yani şimdi onun için ben şunu hatırlıyorum, eskiden mukabele camileri dolaşan ahaliden insanlar vardı.
Evet,
filan yerde filan hafızı feşmeyen yerde. Hatta bir tanesine ben dedim ki ya sen mukabele okuyorsun. O da bugün üçüncü cüzü okuyor. Bu da bu üçüncü cüzü. onların her birinin okuyuşunda ayrı bir halavet var derdi. Bak ya, halavet, tat, lezzet. Şimdi bu ve o insanlar Kur'an-ı Kerim'le o zaman işte zihnen baş başa kalıyorlar. Ve zaman içinde bir garip şeydir, ona hep şaşırmışımdır. O okunan yerlerin manalarını kabaca böyle ne demek istediklerinde Allah-u Teala böyle buyuruyor diye vaaz etmeye benim tabirimle kalkarlardı. Ya sen Arapça bilmiyorsun şey nereden? E ben derdi, efendime söyleyeyim, kesik bacak İsmail Efendi'yi takip etmişim şu kadar sene.
Şimdi sözümüzü noktalıyoruz Mustafa'cığım. Güzel bir program oldu. Ama burada Emin Hocamızın gene bir rahmete vesile olsun.
Eyvallah.
Allah'ın kullarıyla konuşması Kur'an'la.
Evet.
Kulların Allah'la konuşması dua iledir diyor. Evet. Bu güzel sözle bu rahmet sofrası programımızı burada noktalayalım.
Eyvallah efendim.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Mustafa Uzun hocamızla yaptığımız bu güzel sohbeti burada noktalıyoruz. Bir başka programda bir başka misafirimizle beraber olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.